Ayrım 61, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 661. Kuyruğunun sert bir hareketiyle suları savurarak Mansur'un dibinden geçti, sonra gözden kayboldu. Ortalıkta görülmemesi varlığından çok daha korkutucuydu. Mansur canavarın etrafında bir daire çizdiğini biliyordu, saldırmaya hazırlanıyordu. Bu amansız canavarlara karşı karşıya kalıp kurtulmayı başaran birkaç kişiyle konuşmuştu. Her biri ama kolunu ama bacağını, bir uzvunu mutlaka yitirmişti. Hepsi de aynı şeyi söylemişti: önce dokunur sonra vururlar. Mansur gözünün acısına aldırmayarak suyun üzerinde karın üstü uzandı. Bir başka dalgayla yükseldiğini hissedince dalgayla birlikte yüzdü. Dalga onu bir çocuk gibi kucağında taşıyordu. Mansur ayaklarının altında kumları hissedince sırtına vuran dalgalar eşliğinde hızla kıyıya yöneldi. Tek elini yaralı gözünün üzerine bastırmış acıyla iniyordu. Kumsala varır varmaz dizleri üzerine çöktü. Peştemalından bir parça yırtarak gözünü örtecek şekilde başına sardı. Sonra sağlam gözüyle dalgalara baktı. 50 metre ötede deniz yüzeyinde soluk renkli bir şey vardı. Dikkatle bakınca bunun bir kol olduğunu anladı. Hemen altında sular kaynaşıyor, telaşlı bir hareket seziliyordu. Kol suyun altından çekilmişçesine aniden gözden kayboldu. Sarsakça ayağa kalkan Mansur, iki köpek balığının Kadim'in cesedini parçalamakta olduğunu gördü. Bir kemiği paylaşamayıp kavga eden iki köpek gibiydiler. Cesedi çekiştirerek küçük parçalar koparıyorlar, bu arada dalgalar onları sığ sulara yaklaştırıyordu. Sonunda Kadim İbni Ebu Bekir'den geri kalan paralanmış et parçası kıyıya vurdu. Köpek balıkları sığ sularda birkaç tur attıktan sonra derinlere dalarak gözden kayboldu. Mansur düşmanından geri kalanların başına gitti. Bedeninden yarım ay şeklinde kocaman parçalar koparılmıştı. Deniz suyu kanı yıkamıştı. Karnındaki yarık mor bir ağız gibi parlıyor, mavi bağırsakları dışarı taşıyordu. Ölüm bile gözlerindeki fanatikçe bakışı silememiş, ağzı nefretle bükülmüştü. "Görevimi tamamladım," diye fısıldadı Mansur. "Annemin ruhu belki şimdi huzur bulur." Parçalanmış cesedi ayağıyla dürttü. "Sana gelince Kadim İbn Ebu Bekir, bedeninin yarısı canavarların midesinde. Ruhun asla huzur bulmayacak. Sonsuza dek acı çekeceksin." Dönüp açıktaki gemilere baktı. Savaş sona ermek üzereydi. Büyük savaş zambuklarından üçü ele geçirilmiş, gönderlerine El Salil'in mavi flaması çekilmişti. Nakliye gemilerinden biri daha kıyıya sürüklenip alabora olmuştu. Arcturus kaçmaya çalışan son gemiyi kovalıyordu. Topları gümbürdedi ve vurulan zambuk ağır hasar aldı. İntikam kaçan nakliye gemilerini kovalıyordu ama küçük gemiler geniş bir alana dağılmıştı. Peri'nin nehrin ağzına yaklaştığını gördü ve el salladı. Sadık hizmetkar Kumrah'ın onu aradığını ve saçının rengini o mesafeden bile tanıyacağını biliyordu. Gemiden hemen bir filika indirildiğini görünce yanılmadığını anladı. Görüşü hala bulanıktı ama Kumrah'ın geminin provasında dikildiğini görebiliyordu. Gözlerini yaklaşan filikadan ayırıp kumsala çevirdi. Kumsal boyunca yaklaşık 1 kilometrelik alanda yok edilen zambuklardan kaçmaya çalışırken boğulan adamların ve atların cesetleri vardı. Düşmanlardan bazıları ise hala hayattaydı. Tek başlarına ya da birkaç kişilik gruplar halinde kumların üzerine çömelmişlerdi. Savaşmaya niyetlerinin olmadığı besbelliydi. Başıboş atlar ormanın kıyısında dolaşıyordu. Mansur hançerini dalgaların arasında kaybetmişti. Yarı kör, çıplak ve silahsızdı. Baş gösterecek herhangi bir tehlike karşısında çaresizdi. Gözünün acısına aldırmadan en yakındaki cesetlerden birinin yanına koştu. Cesedin üzerinde hala bir entari ve kılıç vardı. Mansur entariyi üzerine geçirdikten sonra kılıcı kınından çekti ve keskinliğini kontrol etti. Kılıç kaliteli Şam çeliğinden yapılmıştı. Kolunun üzerindeki ince tüyleri ustura gibi kestiğini görünce kılıcı memnuniyetle kınına geri koydu. Uzaktan gelen gürültüleri ilk o an fark etti. Sesler kumsalın hemen gerisindeki sık ormandan geliyordu. "Daha sona ermemiş," dedi kendi kendine. Tam o sırada bir grup adam ormandan koşarak çıktı. Mansur'un bulunduğu yerle nehrin ağzı arasında bir yerdeydiler. Mansur adamların Türklerle karışık Araplar olduğunu gördü. Beşvayo'nun savaşçıları adamları denize doğru kovalıyordu. Mızraklar havada uçtu ve keskin uçları düşmanların sırtına gömüldü. Savaşçıların zafer çığlıkları kurbanlarının acı dolu feryatlarına karıştı. ''Nigi dıhla, yedim!'' Mansur içinde bulunduğu yeni tehlikeyi anlamakta gecikmedi. Beşvayo'nun adamları amansız bir düşman avına çıkmıştı. Onun da bir düşman olduğunu sanacaklardı. Soluk deni yüzünün alt kısmını örten sakalıyla Ummanlı askerlerden bir farkı yoktu. Deniz kenarındaki ıslak kumlar sert ve sıkışmıştı. Islak kumlar üzerinde nehrin ağzına doğru koştu. Arap askerler denize doğru sürüldüklerini anlayınca şaşkınca geri dönmüş, son çare olarak Beşvayo'nun adamlarıyla yüzleşmeye çalışıyordu. Savaşçılarla orman arasında dar bir boşluk vardı. Mansur gözünün acısıyla her adımda inlemesine rağmen koşmaya devam etti ve dar aralıktan geçti. Neredeyse nehir ağzına ulaşmıştı. Bu arada Filika'da nehrin ağzındaki durgun sulara varmıştı. Buluşma noktasına aynı anda varacak gibiydiler. Sonra arkasından birinin haykırdığını duydu ve dönüp baktı. Kara derili üç savaşçı onu fark etmişti. Çevreledikleri çaresiz Arapları bırakıp tavşan kovalayan tazılar gibi üzerine doğru koşmaya başladılar. Karşı taraftan biri onu yüreklendirmek için bağırıyordu. ''Geldik majesteleri, koşun, Allah yardımcınız olsun.'' Mansur sesi tanıdı ve Kumrah'ın Filika'nın provasında olduğunu gördü. Koşmaya devam etti ama dalgaların arasında Kadim ile yaptığı mücadele ve gözünün sancısı onu güçten düşürmüştü. Çıplak ayakların hemen ardında ıslak kuma çarptığını duyabiliyordu. Bir assegai her an kürek kemiklerinin arasından girebilir, ucu göğsünden çıkabilirdi. Kumrah sadece 30 adım ötedeydi ama bu mesafe Mansur'a 30 fersah gibi görünüyordu. Omzunun hemen gerisinde bir adamın sık nefesler aldığını duyabiliyordu. Dönüp onunla yüzleşmesi ve kendini savunması gerekiyordu. Kılıcını kınından çekerek arkasına döndü. En öndeki savaşçı öylesine yakınındaydı ki assegaisini öldürücü darbe için kaldırmıştı bile. Ama avının avucunun içinde olduğunu görünce durdu ve yanındaki iki adama yavaşça seslendi. ''Boğa boynuzları!'' Bu en sevdikleri taktikti. Mansur'un etrafı bir anda sarılmıştı. Ne tarafa dönmeye çalışırsa çalışsın sırtı tamamen korumasız kalacaktı. Artık ölümden kurtuluş olmadığını biliyordu. Yine de en yakınındaki savaşçının üzerine atıldı. Kılıçları çarpışmadan hemen önce Kumrah'ın haykırdığını duydu. ''Çökün majesteleri!'' Mansur bir an bile duraksamadan kendini yüzüstü kumlara attı. Savaşçı assegaisini havaya kaldırarak bağırdı. ''Nigi dıhla!'' Beşvayo'nun adamları yakın mesafeden ateşlenen tüfeklerin etkisini henüz tam olarak bilmiyordu. Savaşçı kılıcını indiremeden tüfekler ateşlendi ve mermiler yerde yatan Mansur'un üzerinden vızıldayarak geçti. Bir kurşun savaşçının dirseğini isabet etti ve kolu yeşil bir dal gibi kırıldı. Assega ise elinden düştü. Aynı anda göğsüne bir başka kurşun saplandı. Mansur diğer iki savaşçıyla çarpışmak için hızla ayağa fırladı. Ama adamlardan biri karnını tutarak dizlerinin üzerine çökmüş, diğeri ise sırt üstü yere düşmüş havayı tekmeliyordu. ''Gelin Prens Mansur!'' diye bağırdı Kumrah, Filika'yı saran duman bulutunun arasından. Rüzgar dumanı dağıtınca Mansur Filika'daki her adamın tüfeğini ateşlemiş olduğunu gördü. Gözünün acısına aldırmamaya çalışarak Filika'ya doğru hızla ilerledi. Artık ölümcül tehlike sona ermiş, gücü iyiden iyiye tükenmişti. Filika'ya zorlukla vardı ve güçlü kollar yorgun bedenini yukarı çekti. Tom'la Dorian top platformunda yan yana diz çökmüş, dürbünlerini gözlerine kaldırmış, dikkatle bakıyordu. Zane'in koyda kalenin hemen karşısına demirlemiş, kale duvarlarını bombardımana tutan filosunu inceliyorlardı. Dorian büyük topların mevzilerini büyük bir özenle belirlemişti. Bu yükseklikten koyun her noktasına atış yapabilirlerdi. Koydan içeri süzülen her gemi korkunç bir tuzağa girmiş oluyordu. Topları o yüksekliğe çıkarmak fazlasıyla zahmetli bir iş olmuştu. Yamaç çok dik, topların çıkarılacağı nokta çok yüksekti. Ayrıca bronz silahlar kıyıdan doğruca yukarı çekilemeyecek kadar ağırdı. Tom sık ağaçlar arasından bir yol açmış, öküzlerin yardımıyla topları buradan yukarı, belirlenen noktanın hemen üzerine sürüklemişti. Sonra en sağlam halatları kullanarak topları ustaca gizlenmiş platformlara indirmişti. Toplar yerlerine yerleştirilince menzilini görüp atışlarının isabet yüzdesini yükseltmek için deneme atışları yapmışlardı. Ateşlenen ilk gülleler koyun üzerinden geçerek karşı kıyıdaki ormanlık bölgeye düşmüştü. Topların yerinden ve performansından tatmin olduktan sonra barut deposunun 50 adım ötesine kömür fırınını inşa etmişlerdi. Aradaki mesafe kıvılcımların sıçrayarak bir tehlike yaratmasını önleme amaçlıydı. Fırını nehrin kenarından getirdikleri killi toprakla sıvamışlardı. 50 öküz derisinden körükler yapmışlar, dikiş yerlerini ziftle sağlamlaştırmışlardı. Körüklerin başında durmaları ve ateşi canlı tutmaları için bir grup adamı görevlendirmişlerdi. Fırın harıl harıl yanmaya başladığında alevler öylesine parlaktı ki çıplak gözle bakmak mümkün değildi. Dorian bir parça camı yağ lambasının alevine tutarak isle kararttı. Güllerin yeterince kızıp kızmadığını bu camın ardından bakarak kontrol ediyorlardı. Gülleleri uzun maşalarla fırınlardan çıkarıyorlar, bu işi yapan adamlar sıcaktan korunmak için çok kalın deri eldivenler ve önlükler takıyordu. Her bir kızgın gülleyi özel olarak hazırlanmış uzun saplı beşiklere yerleştiriyorlar, iki adam gülleyi namlusu havaya olabildiğince dikilmiş topun yanına götürüyordu. Kızgın gülle namludan içeri yuvarlandıktan kısa süre sonra ıslak kumaş parçalarını eritiyor, baruta ulaşarak kendiliğinden ateşliyordu. Namlu hala gökyüzüne dönükken vaktinden önce gerçekleşecek bir atış, topun kundağından ayrılmasına, platformun darmadağın olmasına ve topçuların ölümüne veya sakatlanmasına sebep olabilirdi. Bu yüzden topun namlusunu çok kısa bir süre içinde indirip hedefine yönlendirmek zorundaydılar. Sonra bu uzun, tehlikeli işlem en baştan tekrar ediliyordu. Birkaç atışın ardından namlu aşırı derecede ısınıyor, geri tepmesi korkunç oluyordu. İçine tekrar barut koymaya cesaret edene dek namlunun üzerinden kovalarca deniz suyu döküyorlardı. Dorian Zeyn Eldin'in filosunun varmasını bekledikleri haftalarda kızgın gülleler ateşleme üzerine topçularına defalarca talim yaptırıp eğitmişti. Adamlar yaşadıkları acı veren ağır deneyimler sonucu bu işte ustalaşmıştı. Yaptıkları talimler sırasında toplardan biri patlamış, namludan kopan bronz parçalar iki adamın ölümüne sebep olmuştu. Adamlar parlayan kızgın güllelere artık huşuyla karışık derin bir saygı besliyor, kalan üç topu doldurma işini daha da ciddiye alıyordu. Ustabaşı fırının başından ayrılıp Dorian'ın yanına gelerek rapor verdi. 12 gülle hazır Halife Hazretleri. Çok iyi Farmat, ama ateş açma vakti henüz gelmedi. Fırını sıcak tutun. Dürbününü tekrar kaldırarak Tom ile düşman filosunun hareketlerini incelemeye devam etti. Zeyn'in gemilerinin bombardımanı tüm koyu ve ormanın kıyılarını dumanla kaplamıştı. Ama kaledekilerin kapılardan koşarak çıktığını ve ağaçlara doğru kaçtığını görebildiler. Güzel, dedi Dorian memnuniyetle. Aldıkları emirleri unutmamışlar. Zeyn'in filosunu koyun içlerine çekebilmek için kaledekilerin göstermelik bir savunma yapmasını istemişti. Umarım ayrılmadan önce parapetlerdeki topları çivilemeyi de unutmamışlardır, diye homurdandı Tom. Üzerimize çevrilmelerini istemem doğrusu. Bombardıman hafifleyip sona erdi. Hücum birliklerinin tekneleri doldurup savaş gemisinden ayrılışını izlediler. Terk edilmiş kaleyi işgal etmek için hızla kumsala doğru ilerliyorlardı. Öndeki teknenin provasında duran Guy Courtney'i Tom da Dorian da hemen tanımıştı. ''Britanya Kralı'nın saygıdeğer başkonsolosu birliklere bizzat kumanda ediyor.'' dedi Dorian. ''Altının kokusu göz ardı edemeyeceği kadar kuvvetli geldi. Başkalarına güvenememiş olmalı.'' ''Sevgili ikizim.'' dedi Tom. ''Onu bunca yıldan sonra görmek ne hoş. Son görüştüğümüzde beni öldürmeye çalışıyordu. Görünüşe bakılırsa aradan geçen yıllar hiçbir şeyi değiştirmemiş.'' ''Odanın boş olduğunu keşfetmesi fazla uzun sürmeyecektir.'' dedi Dorian. ''Kapıyı üzerlerine kapatma vakti geldi.'' Tabyad'ın gerisinde sadece bu görev için sabırsızca beklemekte olan haberciye döndü. Serra'nın öksüzlerinden biriydi. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle hevesle emirleri bekliyordu. ''Aşağı in ve ufaklığın yanına git. Ona girişi kapama vaktinin geldiğini söyle.'' Çocuk Dorian cümlesini bitirir bitirmez duvarın üzerinden atlayarak dik yamaçtan aşağı koşmaya başladı. Dorian arkasından seslenmek zorunda kaldı. ''Seni görmelerine izin verme.'' Ufaklıkla Muntu ağır demir halatına bağlanmış öküzlerin başında haber bekliyordu. Halatın diğer ucu karşı kıyıdaki kütüklere bağlıydı. Suyun dibine çökmesi için ağırlaştırılmıştı. Savaş zambukları omurgalarının altındaki halatı fark etmeden koya girmişti. Engel 70 büyük kütükten oluşuyordu. Çoğu önceki sene kesilmiş kalenin arkasında doğranıp işlenmeyi bekleyen kütüklerdi. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen koyun girişini bir uçtan diğerine kapatmak için 20 kütük daha gerekmişti. Jim ile Mansur boştaki her adamı yanlarına alarak dev ağaçları kesmek üzere ormana gitmişti. Ufaklığın öküzleri devrilen ağaçları kumsala çekmişti. Burada kütükleri Arcturus'un alt güvertesinden aldıkları yedek demir halatına sağlam bir şekilde tutturmuşlardı. Halatın çapı neredeyse 50 santimdi ve 30 tondan fazla ağırlığı çekebilecek kadar dayanıklıydı. Bazılarının çapı 90 santimi, uzunluğu 12 metreyi bulan kütükler kenevir halatın üzerine bir dizi inci gibi dizilmişti. Meydana getirdikleri barikat Tom'la Dorian'ın hesaplarına göre Zane'in en büyük gemisini bile engelleyecek güçteydi. Ağır kütükler üzerinden geçmeye çalışacak geminin gövdesini parçalayacaktı. Ufaklıkla Muntu Zane'in filosu yamacın üzerinden görülür görülmez öküzleri koyun girişinin güneyine götürmüştü. Hayvanları yoğun çalılar arasına gizleyerek büyük zambukların bir piştov menzili mesafesinden geçişlerini izlediler. Top platformundan son sürat koşarak gelen haberci öylesine nefes nefeseydi ki söylediklerinin bir kelimesini bile anlayamadılar. Ufaklığın onu omuzlarından tutarak sarsması gerekti. ''Efendi Klebe girişi kapatmanızı emretti.'' dedi sonunda çocuk cırlak sesle. Ufaklık uzun kırbacını şaklatınca öküzler harekete geçti. Ağır ağır çekerek suyun dibine çökmüş halatı gerdiler. Halatın iyice gerilmesiyle karşı kıyıdaki kütükler harekete geçti. Suya doğru sürüklendiler ve bir yılan gibi kıvrılarak karşı kıyıya doğru ilerlediler. İlk kütük diğer tarafa ulaşıp da koyun ağzı tamamen kapanınca ufaklık halatı civardaki en iri gövdeli ağaca sıkıca bağladı. Tom'la Dorian, Gay'ın adamlarıyla kalenin açık kapılarından içeri aceleyle girip gözden kaybolmasını izledi. Sonra dürbünlerini koyun girişine çevirdiler ve öküzlerin çektiği halatın suyun yüzeyinde belirdiğini gördüler. ''İlk topu doldurabiliriz.'' dedi Dorian, emirlerini hevesle bekleyen topçulara. Emir hemen fırının başındaki usta başına iletildi. İlk gülleyi fırından çıkarmak uzun ve zahmetli bir iş oldu. Tom beklerken dürbünüyle düşmanı izlemeye devam ediyordu. Aniden Dorian'a seslendi. Gay kale duvarlarının üzerinde, hazine odasında ona bıraktığım mektubu görmüş olmalı. Gevrek gevrek güldü. Öfkeden patlamak üzere olduğunu bu mesafeden bile görebiliyorum. Sonra yüzünün ifadesi değişti. Ne yapıyor bu herif? Kumsala gidiyor. Kıyıya çıkan atları eyaletiyor. Bir itiş kakış oldu. Tanrım, buna inanamayacaksın Dory. Gay kendi adamlarından birini vurdu. Piştov'un sesi yamaca kadar ulaşmıştı. Dorian topun başından ayrılarak Tom'un yanına geldi. Ata bindi. Yanında en az 20 adam var. Tanrı aşkına hangi cehenneme gidiyor bu adam? Atlıların Gay liderliğinde araba yolunda ilerlemeye başladığını gördüler ve ikisinin kafasına da aynı anda dank etti. Arabaların izlerini görmüş. Arabaların ve atlının peşinden gidiyor. Kadınlar ve küçük George. Onlar da arabalarla birlikte gitmişti. Gay onları yakalayacak olursa... Tom sözlerine devam edemedi. Aklından geçenler dile getirilemeyecek kadar acı vericiydi. Sonra üzgünce devam etti. Benim suçum. Bu olasılığı düşünmeliydim. Gay öyle hemen pes edecek türde biri değil. Arabalar günler öncesinden yola çıktı dedi Dorian. Şimdi fersahlarca ötede olmalılar. ''Sadece 30 kilometre uzaktalar.'' dedi Tom acılı bir ifadeyle. ''Onlara nehir geçidine kadar ilerleyip orada konaklamalarını söylemiştim.'' ''Bunda senin kadar benim de hatam var.'' dedi Dorian. ''Kadınların emniyeti öncelikle endişem olmalıydı. Ne aptalım?'' ''Peşlerinden gitmeliyim.'' Tom ayağı fırladı. ''Gay'ın onları yakalamasına engel olmalıyım.'' ''Ben de seninle geleceğim.'' dedi Dorian da ayağa kalkarak. ''Hayır olmaz.'' Tom onu geri itti. ''Savaşın kaderi senin ellerinde. Sen olmazsan her şeyi kaybederiz. Komutayı bırakamazsın.'' Bu Jim ve Mansur için de geçerli. Sakın peşimden gelerek görevlerini bırakmasınlar. Gay'ın işini yardımınız olmadan da bitirebilirim. Gençleri görevleri tamamlanana dek burada tutmalısın. Bana söz ver Dory. Pekala ama ufaklık ve adamlarını yanına almalısın. Yanlarına vardığında kütüklerle işleri bitmiş olur. Tom'un omzuna hafifçe vurdu. Tüm hızınla git. Tanrı yardımcın olsun. Tom platformun duvarı üzerinden atlayarak bağlı duran atların yanına koştu.
61. ayrımın sonu. Sayfa 670.